Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Mehmet Akman Bey de bu programın teknik olarak hazırlanıp size ulaşmasında yardımcı oluyor. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresinin 37. ayetini okumuştuk en son. Burada Rabbimizin Hazreti Meryem'i kabul buyurduğunu, annenin yani Hazreti Meryem'in annesinin onun hakkında yapmış olduğu duayı, şeytanın hile ve tuzaklarından kendisini ve onun neslini, Hazreti Meryem'in neslini muhafaza etmesi şeklindeki duasını kabul buyurduğunu okumuştuk. Böylece anne Allah'a vaadini, adağını yerine getirmiş, belli bir yaşa gelince Hazreti Meryem'i Kudüs'teki Beyt-i Makdis'e, Hazreti Süleyman Mabedi'ne teslim etmişti. Orada pek çok insan arasından, pek çok din alimi, din rehberi arasından Hazreti Zekeriya aleyhisselam hem peygamber olduğu için hem de Hazreti Meryem'in akrabası olduğu için öne çıkmıştı. Bir kura neticesinde diğer alimler de onun Allah tarafından seçilmiş bir himayeci olduğunu kabul buyurmuşlardı. Neticede Hazreti Meryem Zekeriya aleyhisselamın himayesinde mabette kendini ibadete vermiş, mabedin hizmetiyle meşgulken onun bulunduğu odaya Zekeriya aleyhisselam sadece girip çıkabiliyordu. Orada farklı yiyecekler görünce kendisinin getirmediği ve belki de o devirde orada bulunması mümkün olmayan yiyecekler görünce hayretler içinde bunları nereden ele geçirdiğini, nasıl bunları elde ettiğini sormuştu. Hazreti Meryem de bunların Allah'ın lütfu ikramı olduğunu, bu rızıkları Allah'ın gönderdiğini, onun dilediği kulunu dilediği şekilde rızıklandıracağını bildirmişti. Şüphesiz bu cümlenin içinde hem maddi rızıklar var, yani Allah'ın dilediği kulunu dilediği şekilde rızıklandırması hem yiyecekler hususundadır, hem insanın rızık kavramı içinde geçen kendi giydiği, tükettiği şeyler, maddi diğer imkanlar için geçerlidir. Ama belki daha önemlisi Allah'ın kullarını rızıklandırması daha çok manevi rızıklar içindir. Nitekim peygamberlik Allah'ın bir rızkıdır. İlim, hikmet Allah'ın manevi rızıklarındandır. Kişinin ibadeti sevmesi, takvaya ermesi, takvayla meşgul olması, kendini dünyevi meşgalelerden uzak tutması, zahidane bir hayat sürmesi hep bunların Allah'ın kuluna verdiği rızıklar cümlesindendir. İşte burada da Hazreti Meryem Allah'ın kendisine pek çok rızıklar verdiğini, bu rızıkların gerçek sahibinin Allah olduğunu söyler, itirafta bulunur ve büyük bir tevazu örneği göstererek ben ibadet ettim, Allah da bunları verdi diyerek bir kibir, bir ucup hali göstermeksizin Allah kullarından dilediğine, dilediği şekilde rızkını ihsan eder, der. Bu hadiseler Hazreti Zekeriya aleyhisselamın gönül dünyasını çok etkiler. O zamana kadar Tevrat'ın talimiyle, insanların terbiyesiyle meşgul olurken belki çok da ihtiyaç duymadığı evlat sevgisi yüreğinde tekrar depreşir. Ve bundan sonraki ayet-i kerimelerde gelen şu duada bulunur. Estaizu billah, bismillah. Hünalike da'a Zekeriya Rabbe. Kale Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibe. İnneke semî'ud du'a. Orada Zekeriya Rabbine şöyle niyazda bulundu. Rabbim, bana katından tertemiz bir evlat ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları hakkıyla iştensin. Muhterem dinleyicilerim, burada insanın kendi şartları içerisinde her ne durumda olursa olsun niyazını, duasını, isteğini Allah'a arz etmesi hali var. Nitekim bundan iki ayet sonra kendisinin çok ihtiyar olduğunu, hanımının da kısır olduğunu, artık çocuk yapamayacak halde olduğunu bildiği halde Allah'tan tertemiz bir zürriyet, bir nesil, bir evlat istiyor. Bütün şartlar insanın aleyhine de olsa, dünyevi bir takım imkanlar sınırlı görünse ve insanın içinde yine de hayırlı bir istek, hayırlı bir niyaz, bir ümit olsa, bunun arz edileceği tek merci Allah Teala'dır. Kul ne kadar dünya şartları açısından imkansız görünse de Allah'tan bütün gönlünden göçenleri, dünyevi ve uhrevi isteklerini arz etmeli, ondan bir çıkış kapısı beklemelidir. Ümidini kesmemelidir. Dua, Allah'a sığınma, yalnızca ondan niyaz etme, samimi bir şekilde ve ısrarla onun kapısına yönelme, o duanın icabetinin en önemli şartlarıdır. İşte Zekeriya aleyhisselam da ilerleyen yaşına, hanımının olumsuz şartlarına rağmen hiç evladı olmaması sebebiyle Hazreti Meryem'de gördüğü o güzel halleri, o güzel ahlakı, takvayı, iffeti iyice sindirmiş, gıpta etmiş ve kendi neslinden de hayırlı bir evlat, hayırlı bir nesil ümit etmişti. Bunun için de olmazları olduran, imkansızları var eden, yoktan yaratıcı Allah Teala'ya yöneldi. Ve müminin en kuvvetli silahı olan duaya sarıldı. Rabbi hebli milledünke zürriyeten tayyibe. Rabbim bana katından tertemiz bir evlat ihsan eyle. Demek ki dua ederken ümitsiz olmamak gerektiği gibi en güzelini, en hayırlısını talep etmek de yine Rabbimizin öğrettiği dua edeplerinden. Ve inneke semî'ud du'a bu duayla, yani şüphesiz ki sen duaları hakkıyla işitensin niyazıyla da kendi isteğini tamamladı. O halde kulun ellerini açıp Allah'a yalvarırken sözlerini, isteklerini dile getirdikten sonra peşinden Allah'ın ilgili isim ve sıfatıyla Esma-i Hüsna'dan hangisi o şartlara uyuyorsa onu da tekrar ederek duasını tamamlaması önemli. Rabbimiz burada buna da işaret ediyor. Bize duanın nasıl dile getirileceğini ve Allah'ın hangi dualara nasıl icabet ettiğini haber veriyor. Nitekim hemen peşinden gelen ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Fenâdethul melâiketu ve huve kâimun yusallî fil mihrâbi. Ennallâhe yubeşşiruke biyahya musaddikan bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasûran ve nebiyyen minassâlihîn. Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. Allah sana Yahya isminde bir evladın olacağını müjdeliyor. O Allah'tan bir kelime olan İsa'yı tasdik edecek, hem kavminin efendisi hem de dünya zevklerinden uzak bir hayat sürecek, hem de salih kullar arasında seçilmiş bir peygamber olacaktır. Bu ayet-i kerimeyi de Rabbimiz fe ile başlamış. Fenâdethul melâiketu. Yani Hazreti Zekeriya dua etti. Fenâdethu. Hemen peşi sıra Allah-u Teala'dan karşılık cevap geldi. Melekler ona, Hazreti Zekeriya'ya, o mihrapta ibadetle meşgulken, ayakta namaz kılar bir vaziyetteyken melekler kendisine hitap ettiler. Allah sana Yahya isminde bir evladın olacağını müjdeliyor dediler. Demek ki Allah'tan istediği o tertemiz zürriyetin karşılığı bir peygamber olacak Yahya aleyhisselamdı. Sonra da ayetlerde o peygamberin, Yahya aleyhisselamın özellikleri sıralanıyor. Burada dört ana vasfından bahsedilmiş. İlki, o Allah'tan bir kelime olan İsa'yı tasdik edecek. Daha Hazreti Meryem'den İsa aleyhisselam dünyaya gelmemiş. Böyle olduğu bir zamanda Hazreti Zekeriya'ya Allah İsa'yı ve Yahya aleyhisselamı müjdeliyor. O Yahya ismindeki nebinin, peygamberin doğacak olan Hazreti İsa'yı tasdik edeceğini bildiriyor. Diğer bir vasfı kavminin efendisi olması. Yahya aleyhisselam bulunduğu toplulukta saygı duyulan, hürmet gösterilen, ilmiyle, takvasıyla öne çıkan bir efendi olacak. Üçüncü özelliği, dünya zevklerinden, şehvetten, her türlü kötülükten kendisini korumuş bir hayat sürecek, zahit bir hayat sürecek. Son dördüncü vasfı da salih kullar arasından seçilmiş bir peygamber olması. İnşallah önümüzdeki hafta bu vasıfları biraz daha derin bir şekilde tahlil etmeye çalışacağız. Ama burada şu hususu vurgulamakta fayda var. Gerek bir önceki ayet grubunda Hazreti Meryem'in annesinin evladı hakkındaki duası, gerekse burada Zekeriya aleyhisselamın tertemiz bir zürriyet talebi, Allah'tan böyle bir evlat, böyle bir nesil isteği kabul olmuş dualardır. Dolayısıyla Allah kullarının samimi bir şekilde el açarak talep ettiği, istediği şeyleri, hayırlı muratlarını en kısa zamanda en güzeliyle kabul buyurur, o dualara icabet eder ve kullarının aklından, hayalinden geçmeyen, belki düşünmekle bulamayacakları şekilde onları rızıklandırır. Tıpkı Hazreti Meryem'in söylediği gibi Allah dilediğini hesaplısız olarak rızıklandırandır. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle programımıza devam edelim. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemizden geliyor bu hadis-i şerif. Şöyle. An Ayşe radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men zaleme kıyde şibrin minel ardı tuvvikahu min sebe ardîn. Müttefekun aleyh. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir karış miktarı bir yeri haksız olarak elde ederse o yerin 7 katı boynuna geçirilir. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, ayrıca benzer bir rivayetle Tirmizi'de yer alır. Muhterem dinleyicilerim, burada anlatılan önemli bir husus, insanların bilhassa araziyle meşgul olan kimselerin, köy yerlerinde tapuyla şunla bunla meşgul olan kimselerin yapmış oldukları bir takım haksızlıklar var. Bir kişinin tarlasının haksız olarak başka birisine geçmesi, öbürünün bunu bildiği halde ses çıkarmaması veya zulüm için, haksızlık için biraz daha zayıf gördüğü kişilerin tarlalarına, arsalarına, bağlarına, bahçelerine göz diken kimseler hakkında Peygamberimiz kim bir karış miktarı bir yeri haksız olarak elde ederse diye başlıyor. O halde mümin ne kadar cezbedici olsa da, ne kadar baştan çıkartıcı olsa da en küçük bir haksızlığa tevessül etmez. Eskilerin ifadesiyle komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Yani insan sahip olmadığı, yanında olup biten bir şeyi gördüğünde ona göz diker, gözünde büyütür. Kendisinin daha kıymetli malı da olsa başkasının malı kendisini cezbeder. Bu tabii büyük bir imtihandır, büyük bir beladır. Kıyamette de insanın karşısına çıkan büyük bir zulüm olacaktır. Nitekim ashab-ı kiram devrinde yaşanmış şöyle bir hadise nakledilir. Erva binti Üveys isminde bir kadın, benim arazimi işgal etti diyerek aşere-i mübeşşe'den Said bin Zeyd ismindeki büyük bir sahabiyi o devrin halifesi Mervan'a şikayet eder. Mervan, Said bin Zeyd'e bir heyet göndererek durumu tahkik eder. Said, bu zikredilen yerin kendisine ait olduğu halde çok fazla kadınla yüz göz olmamak için haksız olduğunu bile bile kadını da ikaz ettiği halde kadına bırakır. Kadın da bundan çok memnun olur. Fakat Said dayanamaz. O kadına göz göre göre yaptığı bu haksızlık sebebiyle, bu zulüm sebebiyle beddua eder. Said Allah katında büyük bir zat, duası müstecap bir kuldu ve çok geçmeden yapmış olduğu o beddua gerçekleşti ve kadın kör oldu. O arazide, gasp ettiği arazide bulunan bir kuyunun içine düştü ve o arazi kendisine mezar oldu. Çünkü Said bedduasında Allah'ım eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et, evini de kendine kabir yap diyerek beddua etmişti. Said bin Zeyd'in kadınla tartışmaya girmeden haksız olarak ele geçirmek istediği bu araziyi ona bırakması, Peygamber Efendimizin şu yukarıdaki hadisini, yani biraz önce okuduğumuz, kim bir karış miktarı bir yeri haksız olarak elde ederse o yerin 7 katı boynuna geçirilir hadisini duyması, bilmesi sebebiyleydi. O böyle bir konuda benden yana bir haksızlık gerçekleşmesin ve ben dünyada ve ahirette böyle bir kadınla yan yana davacı davalı olarak zikredilmek istemiyorum diyerek bile bile hakkı olduğu halde mahkemeye işi bırakmamış ve gönüllü olarak burayı bırakmıştı, terk etmişti. Kadın ise, Erva bin Uveys ise bunun kendine büyük bir kar olduğunu düşündü. Dünyada kar ettiğini düşündü. Fakat o yapmış olduğu haksızlık, zulüm dünyada bile ayağına dolaştı. Ona büyük bir bedduanın, büyük bir zatın, büyük bir sahabinin bedduasının yolunu açtı. Ve gerçekten de çok kısa bir zamanda bu beddua, mazlumun yapmış olduğu bu beddua tuttu. Dolayısıyla karşılığını daha bu dünyada görmeye başladı. Bir insanın ufacık bir araziye tamahı, açgözlülüğü sebebiyle başlayan kavgalar, gürültüler, kan davaları çoğu kere nesilden nesile intikal eden, pek çok aileyi, pek çok akrabayı birbirine düşüren haksızlık tohumudur. Araziler bazen yan yana iki komşu şeklinde, arazilerin birbirine girmesi, karışması tarzında da olur. Bazen de miras ve benzeri hususlarda kardeşlerden veya mirasçılardan birinin diğerinin hakkına göz dikmesi şeklinde de olur. Maalesef Anadolu'muzun farklı bölgelerinde dinimizin kadınlara vermiş olduğu veya evlatlar arasında belli paylarda vermiş olduğu miras hakları görülmez, gözetilmez, güçlü olan, abi konumunda olan veya maddi olarak biraz daha imkanı olan en güzel yerleri kapar, kızlara çok fazla söz hakkı vermeden onun da malını gasp ederek veya küçük çocukların ya biz onun ihtiyaçlarını da görüyoruz diyerek malına göz dikilir. Şüphesiz bütün bunlar zulüm farklı çeşitleridir ve Peygamberimizin kendi sahibi olmadığı halde başkasının arazisine bir karış da olsa göz diken kimsenin o arazinin şu kadar kat fazlası azaba çarptırılacağı ile ilgili ikazına muhatap olmak demektir. Kısacası kul Allah'ın kendisine takdir ettiği rızka, miktara razı olmalı, kaderine razı olmalı, helalden o malını, mülkünü büyütmeye çalışmalıdır. Haram yollarla zenginliğini, varlığını, gücünü, imkanlarını arttırmaya çalışan bu teşebbüsünün feci akıbetlerini bu dünyada da görür, ahirette de o haksız yere sahip olduğu malların hayrını görmez, kendisinden ve çoluk çocuğundan bunun sıkıntıları bir türlü bitmez. Dünyada hiçbir sıkıntı görmemiş olsa da ahirette onun yakasına yapışılır ve kısacası hiçbir kimsenin hakkı hiç kimsede kalmaz. sonsuz adalet yurdu olan mahşer gününde bilhassa fakirlerin, zayıfların, mazlumların yüzünün güleceği unutulmamalıdır. Rabbimiz bize o dünyada da, bu dünyada da yüzü güldürmeyi, yüzümüzün gülmesini nasip eylesin. Muhterem dinleyicilerim, Allah dostlarından, Peygamberimizin arkadaşlarından, farklı farklı devirdeki insanlardan kıssalar, menkıbeler anlatıyoruz son bölümünde programımızın. Bugün de Hazreti Ömer'den bir hatırayla programımızı noktalayalım. Urve bin Zübeyr diyor ki, Hazreti Ömer'i radıyallahu anh omzunda su tulumu taşırken gördüm. Ve ey müminlerin emiri, bu davranış sana layık değildir dedim. Bana cevaben, kabile şefleri bana itaat ederek ve sözümü dinleyerek yanıma gelmişlerdi. Bunun neticesi olarak içimde kibir ve azamet duygusu belirdi. Bu duyguyu kırmayı arzu etmiştim dedi ve yoluna devam ederek kırbadaki suyu ensardan bir kadının evindeki su kabına boşalttı. Muhterem dinleyicilerim, insanın eğitim süreci, terbiyesi, takvası, hayat boyu devam eden, bitmek bilmeyen merhalelerden geçer. İnsan ne kadar kamil olursa olsun, ne kadar olgunlaşırsa olgunlaşsın, her an nefsi canlı, diri ve pusudadır. Onun ayağını kaydırmayı, yapmış olduğu iyilikleri, güzellikleri sıfırlamayı, onu tekrar başa döndürmeyi, yükseklerden, üstün vasıflardan bir anda aşağılıklara, derinlerin derinlerine düşürmeyi sever. İşte nefsin bu tuzaklarına karşı insanın devamlı uyanık olması, içindeki esen rüzgarların farkında olması gerekir. Ömer bin Hattab da müminlerin emiri yani halife olduğu dönemde bir taraftan idareci olmanın sorumluluğunu, mesuliyetini sırtında hissedip ümmetin her ferdinin ihtiyaçlarına koşarken bir taraftan da yine bu idareciliğin gereği olarak insanlara hükmetmesi, idare etmesi gereken bir kişiydi. İnsanların sorumluluğunu üzerinde hisseden, onları idare eden, onları hayra sevk edip kötülükten uzaklaştırmaya çalışan bu halife zaman zaman bu vazifesi gereği farklı toplulukları, farklı insanları, onların reislerini kabul eder, onlarla görüşür, gerektiğinde onları ikaz eder, görevden alır, yerlerine yenilerini atar, böylece onları sevk ve idare ederdi. İşte aslında hayatının başında çok zor, çok mihnetli bir çocukluk, gençlik dönemi geçiren, deve çobanlığı yapan Hazreti Ömer, ilerleyen yaşında, 50-53 yaşlarında halife olduğunda pek çok topluluğun lideri gelir, ona hürmetini, muhabbetini arz eder ve onun emrinde çalıştığını, ona itaat ettiğini ifade eder. İşte bu durumda her insanda olabileceği gibi Hazreti Ömer'in iç dünyasında da büyük bir hesaplaşma başlar. Demek ki nefsi, demek ki şeytan boş durmuyor. Bak sen ne kadar büyük bir insan oldun. İnsanlar karşında el pençe divan duruyor. Bir dediğini iki etmiyor gibi onu yoldan çıkartacak, onu tahrik edecek, nefsi isteklerini, gururunu, kibirini kabartacak bir takım sözler söylüyor. Hazreti Ömer bu sözlere fırsat verecek, o sözlerin kendisini götüreceği uçuruma karşı gözü kapalı yürüyecek bir insan değil. Kendindeki bu kıpırdanmayı fark eder etmez, ben diyor müminlerin hizmetkarıyım ve bir sıkırbası alarak bunu sırtlanıyor. Ensar'ın, Medine'deki insanların, kadınlarından muhtaç olan birisinin su kabına o kırbayla su götürüyor. Hazreti Ömer'in idare şekli, Hazreti Ömer'in insanlara bakış tarzı, idareyi ateşten bir gömlek görmesi, günümüzdeki idareciler açısından da çok önemli bir ölçü. Aslında bu durum sadece yüksek mevkilere gelmiş, idare eden kimseler için değil, her hususta, her kademedeki idareci için söz konusu. Bir aile reisi de idarecidir. Bir şirketteki patron da idarecidir. O bir taraftan emri altındakileri adaletle, hakkaniyetle sevk eder, idare eder, hakkına, hukukuna riayet eder. Bir taraftan onları hayra, güzelliğe yönlendirir. Bir taraftan da onlarla eşit olduğunu, onların hizmetkarı olduğunu, bu mevkilerin gelip geçici olduğunu unutmaz ve Allah huzurunda o yöneticinin ne yaptığıyla ilgili hesaba çekileceğini de bilir. Kısacası mevki ve makamlar gurur, kibir sağlayan, insanın enaniyetini, benliğini şımartan yerler değildir, olmamalıdır. Oralar hizmet yerleridir. O mevkileri işgal eden, o mevkilerde kısa bir dönem bulunan insanlar, oraya nasıl geldiğini ve ne yapması gerektiğini unutmamalıdırlar. İş işten geçtikten sonra, o mevkiyi kaybettikten sonra ya da ölüp gittikten sonra pişman olmanın hiçbir anlamı ve faydası yoktur. Mühim olan insanın bulunduğu yerin hakkını vermesidir. Gününü, fırsatını bilerek vaktini değerlendirmesidir. Elinden geldiği kadar, gücü yettiği kadar insanların hizmetinde olması, tevazuyla yaşaması ve Allah'ın huzuruna gidip hesap vereceğini hiçbir an unutmaması gerekir. Rabbimiz böyle bir şuurla yaşamayı, böyle bir şuurla ve imanla huzuruna gitmeyi hepimize nasip eylesin. Muhterem dinleyicilerim, bu haftada programımızı bu duayla bitirmiş olalım. Allah'a emanet olun. Gelecek hafta görüşünceye dek.